Ayrım 31.
İşe düzgün bir kılık kıyafetle gitmem gerek diye düşünüyorum. Bütün elbiselerimi çıkarıyorum ve arka bahçede çırılçıplak bir halde hepsini sabunla köpürte köpürte yıkıyorum. Sonra onları anneannemin çamaşır ipine asıp yağmur yağmaması için dua ediyorum. Ertesi gün hayatımın dönüm noktası ve elbiselerimin sabaha kadar kuruması gerekiyor. Çırılçıplak sokağa çıkamayacağım için yatağa girip eski gazeteleri okuyorum. Ara sıra News of the World'deki fotoğraflarla heyecanlanıyorum ve yağmur yağmaması için dua ediyorum. Saat 5'te Abbott geliyor ve çayı koyuyor. Açım ama bir şey isteyecek olsam söylenecek. Benim korktuğum tek şey Ece teyzeye orada kaldığımı söylemesi. Abbott bunu çok iyi biliyor. Abbott ekmeği hep saklıyor ve ben hiçbir zaman o sakladığı yeri bulamıyorum. Kafa üstü düşmüş bir adamın ekmeği sakladığı yeri hiç kafa üstü düşmemiş birinin bulabilmesi gerekir aslında ve ekmeği yaz kış üstünden çıkarmadığı paltosunun cebinde taşıdığına karar veriyorum. Abbott'un mutfaktan arka bahçeye çıkıp tuvalete gittiğini duyuyorum ve hemen paltosunun cebinden ekmeği çıkarıp büyükçe bir parça koparıp tekrar yerine koyuyorum. Yukarı çıkıp yatağa yatıyorum. Bana bir tek şey söyleyemez ve hiçbir şekilde beni suçlayamaz. Hiçbir hırsız bir ekmekten küçük ya da büyük bir parça koparıp ekmeğin geri kalanını bırakmaz. Buna kimse inanmaz, Ece teyze bile. Hatta Ece teyze ona cebinde ekmek sakladığı için bağırır. Kopardığım ekmeği ağır ağır yiyorum. 15 dakikada bir büyükçe bir lokma kopararak işi uzatmaya çalışıyorum. Ekmeği birdenbire ağzıma atıp üstüne su içersem ekmek midemde şişer ve doygunluk hissi verir. Arada bir camdan dışarı bakıp akşam güneşini kontrol ediyorum. Komşuların bahçelerindeki çamaşır iplerinde rengarenk çamaşırlar rüzgarla uçuşuyor. Benimkilerse kazık gibi duruyor. Güneş pırıl pırıl ama evin içi soğuk ve rutubetli. Yatarken giyebileceğim bir şey olsaydı ama başka bir şeyim yok. Evde giysileri elime sürecek olsam Abbott hemen Ece teyzeye yetiştirir. Gardıropta anneannemin siyah yün elbisesini buluyorum. İnsan ölmüş anneannesinin elbisesini giyer mi hiç? Üstelik erkekse. Ama ısınmak için neden giymesin? Hem yatağın içinde kim görecek? Elbise ölmüş anneannem kokuyor ve mezarından çıkıp beni bütün ailenin ve cemaatin önünde lanetleyeceğinden korkuyorum. Aziz French ise anneannemin mezardan çıkmasına engel olması için dua ediyorum ve kazandığım parayla ona bir mum adayacağıma dair söz veriyorum. Onun da üzerindeki cübbenin elbise gibi bir şey olduğunu ve kimsenin bu yüzden onu lanetlemediğini söylüyorum. Sonunda gözlerimin önünde Aziz French'in yüzü uykuya dalıyorum. Başıma gelebilecek en büyük felaket ölmüş anneannemin siyah elbisesiyle yatmakla bitmiyor. Abbott o gece barda adam akıllı sarhoş oluyor ve işgüzar bir takım insanlar Payinşte'ye haber veriyorlar. Ece teyzeyle onu bardan toplayıp eve üst kata yatağına getiriyorlar ve Ece teyze beni görür görmez "Sen bu evde ne arıyorsun?" diye bağırmaya başlıyor. Hem de o yatakta. Sonra sakinleşiyor ve "Kalk da dayına bir çay suyu koy bari. Halini görmüyor musun?" Benim yerimden kıpırdamadığımı görünce battaniyeyi üzerinden çekmesiyle hayalet görmüş gibi geri kaçarak ölmüş annemin elbisesi diye bağırıyor. Gerçek bir felaket yaşıyorum. Çünkü ertesi gün hayatımın dönüm noktası olacak büyük işime başlayacağımı ve elbisemi yıkadığımı, ipte asılı olduklarını ve gece üşüdüğüm için bu elbiseyi giydiğimi Ece teyzeye anlatmak imkansız. Hele bir taraftan Abbott sızlanıp dururken. Ayaklarım yanıyor, su getirin. Payinişte eliyle ağzını kapayarak gülüyor. Siyah sana yakışmış Frankie. Yalnız elbisenin boyunu kısaltmak gerekiyor. Ece teyze çay suyu koymamı istediğinde ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü kalkınca elbiseyi çıkarıp bir battaniyeye mi sarınmam gerekiyor yoksa elbiseyle aşağı mı inebilir miyim karar veremiyorum. Bir yandan ölmüş annemin elbisesini nasıl giyersin diyor. Arkasından git çay suyu koy diyor ve kafam karışıyor. Bir çırpıda büyük işim için elbiselerimi yıkamam gerektiğini söyleyiveriyorum. Ne büyük işi? Postanede telgraf dağıtıcısı olarak işe başlıyorum. Postanede senin gibi birini işe alacak duruma düştüyse yandık. Git çay suyunu koy. Bundan sonraki felaket arka bahçede çaydanlığı doldururken geliyor. Ay ışığında kedisini arayan Kathleen Parsel duvardan uzanmış. Ne o Frankie? Anneannenin elbisesini mi giydin diye sesleniyor. Anneannemin siyah elbisesiyle elimde çaydanlık Catelyn'e dönüp elbiselerimi yıkadığımı, işte orada asılı olduklarını, sonra giyecek bir şeyim kalmadığını ve gardıropta anneannemin elbisesini bulduğumu, o sırada Abbott dayımın barda sarhoş olduğunu ve Panişe ile Eci teyzenin onu getirdiklerini, teyzemin beni çaydanlığa su doldurmaya yolladığını anlatıyorum. Catelyn Barsall bir kahkaha patlatarak duvardan atlıyor. Kedisini filan ödütüyor. Anne, anne, Frank McCourt anneannesinin elbisesini giymiş diye koştuğunu duyuyorum. Catelyn bu sahneyi bir kez gördü ya, sabah olmadan olayı artık bütün mahalle duyacak demektir. Pencereye çıkıp bir açıklama yapsam iyi olur aslında. Çay olana kadar Abbott sızıyor ve Edgy teyze eniştenle biz bir çay içelim bari diyor. Sen de içebilirsin. Payin işte. Bu Dominikan papazların giysilerine benziyor diyerek kendini yerlere atıyor. Bağışlayın beni Dominikan papazları. Çok büyük günah işledim. Yalvarırım bağışlayın. Kalk yerlerden salak herif diyor Edgy teyze. Dalga geçecek başka bir şey bulamadın mı? Ve bana dönüyor. Sen bu arada ne arıyorsun? Ona annemle Lama'nın tavan arasındaki heyecan işinden söz edemem tabii. Sadece Lama'nın evinin postaneye uzak olduğunu ve en kısa zamanda kendi ayaklarım üstünde durduğumda kendime uygun bir yer bulacağımı, annemle kardeşlerimi de yanıma alacağımı söylüyorum. Bak bak, babanın yapamadığını sen yapacaksın ha. 15. Ertesi gün 14 yaşına basacağını ve ilk işine başlayacağını düşündükçe insanı uyku tutmuyor. Abbott Şafak'la birlikte inleyerek uyanıyor ve çayı koyarsan fareler yemesin diye cebinde taşıdığı ekmekten bana da vereceğini söylüyor. Annemin gramofonunun orada bir kavanoz reçeli var diye de ekliyor. Okuma yazması bile yok ama reçelini nereye saklayacağını çok iyi biliyor. Abbott'a çayını yapıp ekmeğini getiriyorum. Kendime de bir çay koyup ekmeğimi yiyorum. Elbiselerimi nemli nemli giymiş durumdayım. Biraz yatağın içine girersem kendi vücut ısımla işe gitmeden elbiselerimi kurutabilirim diye düşünüyorum. Annem nemli nemli elbiselerimizi giymek mezara erken gitmektir derdi. Abbott karşımda oturmuş gece gördüğü kabusu anlatıyor. Beni annesinin siyah elbisesiyle görüyor ve annesi bir hayalet gibi havada uçarak günah günah bu diye bağırıyor. Abbott çayını içip tekrar uyuyor. Ben kulağım çalar saatte yatağın içinde elbiselerimin kuruması için dua ediyorum. Abbott'un saati 8:30'da çalacak. 9'da iş başında olmam için ideal. Sokakta Edgy teyzeyi görüyorum. Herhalde Abbott'a bakmaya geliyor diye düşünüyorum. Kaçta işte olman gerekiyor diye soruyor bana. 9'da. İyi. Dönüp benimle postaneye kadar geliyor. Yolda hiç konuşmuyor. Acaba anneannemin siyah elbisesini giydim diye beni şikayet etmek için mi postaneye geliyor diye geçiriyorum içimde. Postanenin önüne gelince yukarı çıkıp bir saat kadar gecikeceğini söylüyor. Eğer bir şey diyecek olurlarsa teyzem aşağıda dersin gelip bana söylesinler. Neden bir saat gecikeceğim ki? Çık yukarıda söylediğimi yap. Duvarın önündeki banka başka çocuklar dizilmiş oturuyor. Masa başında biri zayıf, diğeri şişman iki kadın var. Zayıf olanı bana dönüyor. Evet. Adım Frank McCourt efendim. İşe başlamak üzere geldim. Hangi iş için? Telgrafların dağıtımı efendim. Kadın kıkırdıyor. Ben de tuvalet temizleyicisi olarak çalışacağını sanmıştım. Hayır efendim. Annem rahip Doktor Cowper'dan bir kağıt getirmişti ve bugün işe başlayacağımı söylemişlerdi. Demek öyle. Bugün günlerden ne peki biliyor musun? Biliyorum efendim. Bugün benim doğum günüm. 14 yaşına girdim. Ne güzel diyor yaşlı kadın. Bugün Perşembe Frank diyor zayıf olan. Senin işin pazartesi günü başlıyor. Şimdi git güzelce yıkan, paklan ve pazartesi günü gel. Bankta oturan çocuklar gülüşüyorlar. Suratıma ateş bastığını hissediyorum. Kadına teşekkür edip oradan çıkıyorum. Arkamdan aralarında konuştuklarını duyuyorum. Bu tekme kim bulmuş Tanrı aşkına Mavren ve bankta oturan çocuklarla birlikte gülüyorlar. Kapıda Edgy teyze beni bekliyor. Ne oldu? İşe pazartesi başlayacakmışım. Üstüm başım berbat görünüyor. Nasıl yakadın bu elbiseleri? Karbol sabunuyla. Leş gibi kokuyor. Bu halinle hepimizi rezil ediyorsun. Teyzem beni Roches mağazalarına götürüyor ve gömlek, iç çamaşırı, kısa pantolon, iki çift çorap, bir de ucuzluktan yazlık bir ayakkabı alıyor. Ayrıca elime iki şilin sıkıştırıp madem doğum günün diyor kendine bir kekle çay alırsın. O Cornell Caddesi'ne dönmek üzere otobüse biniyor. O yolu yürüyemeyecek kadar şişko ve tembel. Evet, tembel ve şişko. Ama kendi çocuğu olmamasına rağmen bana işe gitmem için yeni elbiseler alıyor. Koltuğumun altında yeni elbise paketlerimle Arthur sırtımına doğru yürüyorum. Shannon Nehri'nin kıyısına gidip dikiliyorum. 14 yaşına basmış koskoca bir erkeğin ağladığını kimse görsün istemiyorum. Pazartesi sabahı erkenden kalkıyorum. Yüzümü yıkayıp saçlarımı ıslatarak ve biraz da tükürükleyerek düzeltiyorum. Abbott yeni kıyafetlerimi görünce vay vay diyor. Moda dergilerinden çıkmış gibisin. Hafta sonu banka filan mı soydun? Postaneye gittiğimde bankta oturan çocuklar yine gülüşüyorlar. Bankın sonuna oturup sıramı bekliyorum. Telgraflar geldikçe bankta bekleyen çocuklara veriyorlar. Üniformalı olanlar sınava girip sürekli işe alınmış olanlar. Onlar artık postanede ömürleri boyunca çalışabilirler. Hatta bir sınav daha vererek postacı olabilirler ve sonra aşağı katta pul satışı ve posta havale işlemlerine memurluğa yükselirler. Postane kadrolu telgrafçı ve postacılara yağmurluk ve şapka veriyor. Bu kadrolu memurların yılda 15 gün izin hakkı var. Herkes bu işin saygın ve garantili bir iş olduğunu söylüyor. Ve böyle bir işin olduktan sonra ömür boyu güvenli bir yaşamın olur diyorlar. Geçici olarak aldıkları elemanları ise 16 yaşına kadar çalıştırıyorlar. Üniforma, yıllık izin gibi olanaklar yok. Maaş az ve yağmurluk filan da vermiyorlar. Kendi yağmurluğun varsa ne âlâ. Bir gün işe gelmezsen atılabilirsin. Hastalık filan gibi mazeretleri bile kabul etmezler. Mrs. O'Connell beni odasına çağırıyor ve siyah deri bir kemerle bir postacı çantası veriyor. Ellerinde yeteri kadar bisiklet olmadığından ilk dağıtımı yürüyerek yapmam gerektiğini söylüyor. Önce en uzaktaki adrese gidip dönüşte sırasıyla telgrafları teslim edeceğim. Bunun bütün güne sarkmamasını söylüyor. Mrs. O'Connell yıllardır postanede çalıştığı için 6 tane telgrafı yürüyerek de olsa ne kadar süre içinde dağıtıp işimi bitirebileceğimi tahmin edebilir. Yollarda oyalanmak, barlara, kitapçılara gitmek, hatta bir çay için bile vakit kaybetmek yok. Bunu derhal tespit edebiliriz diyor. Dua etmek için kiliseye girmek bile yok. Yolda dua edebilirsin. Yağmur bile bastırsa işine devam edeceksin. Hanım evladı gibi davranmak yok. Telgraflardan biri Arthur sırtımında Mrs. Close'ye ulaştırılacak. Bu bizim Pedin'in annesi. Frank, sen misin? Ne kadar büyümüşsün. Seni tanıyamayacaktım az daha. Gel otur. Mrs. Close'ye çiçek desenli uzun bir sabahlık giymiş, ayağında parlak ayakkabılar var. Yerde Pedi'nin iki küçük kardeşi bir oyuncak trenle oynuyor. Masanın üstünde bir çaydanlık, çay fincanları ve tabakları, bir şişe süt, ekmek, tereyağı ve reçel duruyor. Duvarın dibine eskiden boş olan yere iki tane divan konmuş. Köşedeki büyük karyola boş. Mrs. Close şaşkınlığımı fark ediyor. Mr. Close gitti, yani ölmedi. Pedi ile İngiltere'ye gittiler. Gel, bir çay iç ve bir dilim bir şey ye. Buna ihtiyacım var. Açlık döneminden kalmış gibisin. Şu reçelden de al, biraz kendine gel. Pedi hep senden söz ederdi. Kocam da annenin o gün bize gelip şarkı söylediği günü hiç unutmadı. İngiltere'de bir kantinde sandviç yapıyor ve bana haftada 3-5 kuruş gönderiyor işte. İngilizlerin veremli bir adamı ne diye işe aldıklarını soracaksın. Aslında Pedi Cricklewood'da bir barda çok iyi bir iş buldu. O kuzunun dili için Pedi duvara tırmanmasaydı Deniz hala burada olurdu ya, neyse. Kuzu dili mi? Deniz bir gün canım kuzu başı çekiyor diye tutturdu. Sonra birkaç şilinimizle kasaptan bir kuzu başı aldık. Deniz pişmesini bile bekleyemeyecek haldeydi. Tabağını silip süpürdü ve kemiklerini bile iliklerine kadar kemirdi. Sonunda bu kuzunun dili nerede diye sordu. Ben de ne dili diye sordum. Kuzunun dili. Her kuzunun bir dili vardır değil mi? Yoksa nasıl meğe meğe diye ses çıkarabilir ama bunun dili yok. Kasaba git sor bakalım. Kasap yere gitti. O kuzu buraya geldiğinde çok bağırıyordu. Biz de dilini kestik dedi ve köpeğe verdik. Deniz de çok konuşursa onun da dilini kesip kedilere veririm. Deniz'e bunları anlatınca çılgına döndü. O dili istiyorum. Bütün besin değeri dilindedir. Bunun üzerine arkadaşım Pedi'ye ne yapıyor dersin? Akşam bastırınca birinin dükkanına gidip duvara tırmanıyor ve kuzulardan birinin dilini kesip zavallı babasına getiriyor. Tabii dili kaynatıp pişiriyorum tuzuyla filan. O sıra Deniz birden yataktan fırlıyor ve veren filan dinlemem artık diyor. Şu yatakta ölüp gideceğim. Böyle sazanıp ölümü beklemektense İngiltere'ye gidip ailem için 3-5 kuruş kazanmalıyım. Gerekirse ölümüm Alman bombardımanından olsun. Mrs. Closey, Paddy'den gelen bir mektubu gösteriyor. Amcası Anthony'nin barında günde 12 saat çalışıyormuş. Haftada 25 şirin. Her günde çorbayla sandviç veriyorlarmış. Paddy üst katta yer yatağında yatıyormuş. Annesine her ay 2 sterlin yolluyor. Gerisini de ailesini İngiltere'ye getirtmek için biriktiriyormuş. Cricklewood'da tek odalı bir evin Arthur Stratum'daki 10 odalı evden daha iyi olacağını da yazmış. Annesinin İngiltere'de rahatlıkla iş bulabileceğini söylüyor. Savaş sırasında sağa sola paralar savuran bir ülkede iş bulamamak ayıp diyor. Kendisi de Londra'nın göbeğinde bir iş bulmayı planladığını yazıyor. Orada 6 kişilik bir İrlandalı aile yetecek kadar bağış toplarım diyor. Mrs. Closey nihayet yiyecek ve giyecek ihtiyacımızı karşılayacak kadar paramız olabildi diyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Paddy'nin İngiltere'de kiminle karşılaştığını bil bakalım. Brandon Kelly. Hani sınıfta çok soru soran çocuk vardı ya, Kanada'ya gitmek için para biriktiriyormuş. Ah şehitler olmasaydı hepimiz açtık. Bunu söylemeye utanıyorum aslında. Zavallı anneciğin nasıl Frankie? Çok iyi Mrs. Closey. Hiç de değil. Onu dispanserde gördüm. Ah Deniz'imden de beter görünüyordu. Annenle ilgilenmen gerek. Senin de gözlerin çok kötü. Al şu bahşişi, kendine bir şeker alırsın. Alırım Mrs. Closey. Lütfen. Hafta sonu Mrs. O'Connell hayatımın ilk maaşını ödüyor. Tam bir sterlin. Benim param. Merdivenlerden koşarak iniyorum. Doğru ışıl ışıl O'Connell caddesine gidiyorum. Yollar benim gibi maaşlarını ceplerine koymuş evlerine giden insanlarla dolu. Ben de insanlardan biriyim artık. Bunu onlara söylemek istiyorum. Ben de bir işi olan kocaman bir adamım diye haykırmak istiyorum. Caddede bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. Belki dikkat çekerim diye bakınıyorum ama kimse oralı değil. Cebimdeki bir sterlini çıkarıp herkese göstermek istiyorum. İşte desinler, Frank McCord iş adamı. Bir sterlin parası var. Günlerden cuma ve istediğimi yapabilirim. Balık ve patates yiyip Lyric sinemasına gidebilirim. Yok yok, Lyric değil. 6 peniye kıyıp Savoy'a gideyim. Film izlerken çikolata yiyip gülerken elleriyle ağızlarını örten kibar insanların arasına karışıp filmden sonra pastanede çayımı içerek çöreğimi yerim. O sırada Michael karşı kaldırımdan bana sesleniyor. Aç olduğunu söylüyor ve Abbott'ta biraz ekmek olup olmadığını soruyor. Oradan artık Laman'ın evine kadar dönmem, sizinle kalırım diyor. Ekmek konusunda endişe etmemesini söylüyorum. Kolezyum kafeye gidip balık ve patates yiyebiliriz diyorum. Michael bol bol limonata içmek istiyor. Oradan da James Cagney'nin filmine gidip çikolata yeriz diyorum. Sinemadan sonra pastanede çayımızı içip çöreklerimizi yiyoruz. Abbott'un evine kadar filmde James Cagney'nin yaptığı gibi dans ederek ve şarkı söyleyerek gidiyoruz. Michael soruyor. Amerika'da insanların böyle dans edip şarkı söylemekten başka işleri yok değil mi? Ne güzel. Yarı uykulu bir gün mutlaka Amerika'ya gidip sokaklarda dans edip şarkılar söyleyerek dolaşacağını söylüyor. Ona Amerika'ya gitmesi için yardımcı olacağımı söylüyorum. Michael uyuduktan sonra ise kendi Amerika hayallerime dalıyorum. Yol parası biriktireceksem maaşımı böyle balık, patates ve çörek filan yiyerek harcamamalıyım. Her hafta kenara birkaç şirin atmalıyım. Ömrümün sonuna kadar Limerick'te kalmak istemediğimi hissediyorum. Şu anda 14 yaşındayım ve şu andan itibaren para biriktirmeye başlarsam en geç 20 yaşında Amerika'ya gidebilirim. Dükkanlara, fabrikalara ve hiç bahşiş umudu olmayan birçok yere telgraflar dağıtıyorum. Buralarda görevli memurlar insanın yüzüne bile bakmadan telgraflarını alıyorlar. Ne teşekkür ne bir şey. Evlerinde hizmetçileri olan Ennis Road veya North Jersey Road'daki saygın insanların da bahşiş verme olasılığı yok. Hizmetçiler dükkanlardaki ya da fabrikalardaki memurlara benziyorlar. Ne yüzünüze bakıyorlar ne de teşekkür ediyorlar. Rahipler ve rahibelerin de fakirliğin soyluluk olduğunu palavralarını atmalarına rağmen evlerinde hizmetçileri var. Eğer onların bahşiş vermesini bekleyecek olursanız ölene kadar kapıda dikilirsiniz. Bazı günler kent dışındaki çiftliklere kadar gidiyorum. Yollar çamurlu, her tarafta köpekler insanı dişlemeye hazır bekliyor. Yine kent dışında kilometrelerce araziye kurulmuş, dört tarafı duvarlarla çevrili malikanelerde yaşayan çok zengin insanlara da telgraf geliyor. Bu evlerde kapıcı demir kapıları açar ve eve ulaşmak için çim ekili, çiçeklerle dolu, fıskiyeli bahçelerden bir iki kilometre daha gitmek zorunda kalırsınız. Hava güzelse zengin insanlar bahçelerinde kroket oynar. Bu bir protestan sporudur. Bazen bahçelerinde yürüyüş yaparak sohbet eder gülüşürler. Kadınlar çiçekli şık elbiseler giymişlerdir. Erkekler altın düğmeli lacivert ceketleri ve gri pantolonlarıyla aynı derecede şık ve tasasız görünürler. Sanki dünyada bir savaş yokmuş gibi. Kapılarda Bentley'ler, Rolls Royce'lar park edilmiştir. Bu ana kapı ev sahiplerinin kullandığı kapıdır. Hizmetçiler ve uşaklar bize arka kapıdan girmemizi söylerler. Bu malikanelerde yaşayan insanlar İngiliz aksanıyla konuşur ve telgrafçı çocuklara bahşiş vermezler. En iyi bahşişi yaşlı ve dul kadınlar, protestan papazlarının eşleri ve genelde yoksul insanlar verir. Dullar İngiliz hükümeti tarafından bağlanan emekli paralarının tarihini bilir ve camda beklerler. Bu dullara dikkat etmek gerekir. Postanedeki çocuklardan Scrubby Lobby'yi bir gün bir tanesi çay ikram etmek için içeri çağırmış ve pantolonunu indirmeye kalkışmış. Çocukcağız oradan nasıl kaçacağını bilememiş. Bir yandan da tahrik olmuş tabii ve günah çıkarmak zorunda kalmış. Erkek üreme organı sertleşmiş halde bisiklette sarsıla sarsıla gitmek çok berbat bir durummuş ama bisikleti çok hızlı sürüp İsa'nın çektiklerini düşünerek bunu atlatmış. Protestan rahiplerinin eşleri eğer dul değillerse asla Scobie'nin başına gelen benzer şeyler yapmazlar. Postanenin kadrolu elemanlarından ve yakında postacılığa yükselecek olan Christy Walls zaten protestan olmakla lanetlenmişler diyor. Bir telgrafçı çocukla biraz aşna fişne yapsalar ne olur ki? Onların da hizmetçileri oluyor ama kapıyı kendileri açıp al bakalım sana altı peni diye bahşişleri kendileriyle veriyorlar. Bu lanetlenmiş olma duygusunu bana da anlatmalarını çok istiyorum ama üç karış bahşişimden olurup diye korkuyorum. İngiltere'de çalışan İrlandalılar para havalelerini cuma akşamından yapıyorlar ve cumartesi günü boyunca bu işlemler devam ediyor. En iyi bahşişi o zaman alıyoruz. Bir deste havale kağıdını dağıtıp dönersiniz. Hemen ikinci desteği veriyorlar ve yoğun bir şekilde işler devam ediyor. En berbat mühit High Street ile Mangrut'un ötesindeki Richtown. Radun Lane ve hatta O'Keefe's Lane'den de berbat. Bugüne kadar yaşadığım kenar mahallelerin hepsinden berbat. Sokağın ortasından nağım akıyor. Kadınlar evlerin kapısından tuvalet kovalarını ve bulaşık sularını dökerken avaz avaz birbirlerine bağırıyorlar ve çocuklar bu sularda kağıttan ve kibritten gemiler yüzdürerek oyun oynuyorlar. Sokağa girdiğiniz an hepsi etrafınıza toplanıyor. Telgraf geldi, telgraf diye bağırışıyorlar. Oranızı buranızı çekiştiriyorlar. Telgrafı kapan çocuk ailenin kahramanı oluyor. Erkek kardeşi olmayan kız çocuklar da telgrafı alabiliyor ama öncelik erkeklerin. Anneler o anda üzerlerinde para olmadığı için bahşişini almak için yarın uğra diye sesleniyorlar. Tanrı seni ve yakınlarını korusun. Mrs. O'Connell ve Miss Berry işimizin sadece telgrafları yerine ulaştırmak olduğunu tekrarlayıp duruyorlar. Sizi bakkala çakkala gönderip bir şeyler aldırmak isterlerse gitmeyin. Öyle ki ölüm döşeğinde olan birine bile dönüp bakmayacaksın. Yerde sürünen biriyle dahi ilgilenmeyeceksin. Sadece telgraflar yerine ulaşacak o kadar. Mrs. O'Connell, her yaptığınızdan haberim olacağını aklınızdan çıkarmayın diyor. Limerick'te herkes sizi gözlüyor. Çekmecemde hakkınıza dünya kadar rapor var. Raporları saklamak için daha uygun bir yer olamazdı diye mırıldanıyor Toby Mackie. Mrs. O'Connell ile Mrs. Berry bizim nelerle karşılaştığımızı bilmiyorlar tabii. Kapıyı çalıyorsunuz ve içeriden bir ses gel diye sesleniyor. Odaya giriyorsunuz. Bir köşede paçavralarla sarılmış biri yatağından kim o diyor. Telgrafçı. Ah açlıktan ölmek üzereyim. Bir fincan çay için iki gözümü verebilirim. Bu durumda telgrafı bırakıp benim işim var diye çekip gidebilir misiniz? Paçavralara sarılmış yatan adam veya kadının o kağıt parçası ne işine yarayacak? Yerinden kalkacak hali yok. Peki ne yapmanız gerekir? Bir de bizim hiç kimse adına bu parayı postaneden çekme hakkımız yok. Bu işimizi kaybetmek demek. Ama yaşlı adamcağızın biri 100 yıl önce savaşta bacaklarını kaybetmiş yatıyorsa ve sizden postanede pedikonsidini bulup durumu izah etmenizi isterse ne yaparsınız? Sen de içinden kendine 2 şilin al, hadi evladım.